Değerli dostlarımız merhaba. Bir Düşünce Günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dostlarımız bugün Düşünce Günlüğü'nde iki konuyu ele alacağız. İki konuyu konuşacağız. Bunlardan ilki düşünce mahallelerinde, fikir mahallelerinde neler oluyor? Yani buradaki düşünceler, fikirler nasıl ortaya çıkıyor? Kırılmalar, başka yönlere evrilmeler, düşünce mahallelerindeki, fikir mahallelerindeki aydın, münevver sorunu, onların tavırları. Genel olarak ilk bölümde biraz bunları ele alacağız. Programımızın ikinci bölümünde de milli şairimiz, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u anacağız efendim. Ondan bahsedeceğiz. 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü. 1936 yılında vefat etmişti. Milli şairimizi de bu vefat yıl dönümünde anmış olacağız programımızın ilk bölümünde. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Hocam bugünlerde bazı tartışmalar görüyoruz. Düşünce Günlüğü'nün bu ilk bölümüne de bunu vesile ederek evet. Bu fikir mahallelerinde, düşünce mahallelerinde neler oluyor konusunu alalım dedik sizinle. Evet. Görüyoruz ki İşte Türkiye'de muhafazakar, milliyetçi, mukaddesatçı mahalleler olmakla birlikte seküler, laik, kemalist fikir mahalleleri de söz konusu. Zaman zaman buralardaki temsilcilerin birbirleriyle medya üzerinden atışmasını, akademik dünyada, fikir dünyasındaki yazılar üzerinden birbirlerinin savlarına, tezlerine antitez üretmeleri, bu Türkiye gerçeği, bununla beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla burada bir aydın münevver profili ya da gazeteci profili de var. Yani temsilcilerin adları, konumları, statüleri değişebiliyor. Bazen gazeteci oluyor, bazen televizyon gazetecisi oluyor, akademisyen oluyor, yazar, şair oluyor. Ben şununla başlamak istiyorum. Mesela en son Afganistan'daki Taliban'ın uygulaması, kadınların, kızların lise ve üniversiteye gitmelerine getirilen yasak üzerinden Türkiye'de biz 28 Şubat sürecinde başörtülü kızları üniversitelerden attıran, üniversite kapılarından kovan o tırnak içinde aydın, münevver, gazeteci tayfasının arka çıktıklarını, yani niçin bu çocukların okunmasına izin verilmiyor, niye eğitim hayatları ellerinden alınıyor diye Taliban'a güya karşı durarak aslında orada türbandan da daha ağır bir giysi olan işte o burkayla üniversitelere, liselere gitmelerini destekliyorlar.
Tabii İyi bir soruluyor. Gelişme var.
Evet,
güzel bir gelişme.
Bir gelişme. Hani bunun üzerinden hatırlarsınız sizinle konuşurken bu geldi. Zaman zaman muhafazakar, mukaddesatçı mahalle, evet. Seküler, kemalist, laik mahalleye benzemekle uygulamalarıyla, yeni oluşan ahlak yapısıyla, dünyaya bağlılıklarıyla, adaletten kopuşlarıyla da bu mahalle o mahalleye benzetiliyor. Bir yere hapsetmek doğru mu bu mahalle fikirdaşlarını, temsilcilerini? Biz bu 40 Ambar'da Düşünce Günlüğü programında sizinle aydın sorununu çok konuştuk.
Evet.
Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Ne dersiniz? Fikir böyle bir şey midir? Yani bu savrulma mıdır? Değişen bir şey midir? Neler sabit kalır? Neler değişir? Nelere öykünülür? Evet.
Şimdi tabii insan bir ailede doğuyor, bir mahallede doğuyor. Orada büyüyor. Orada ilk izlenimler edinmeye başlıyor. İlk okumalarını orada yapıyor. Her ne kadar bugün mahalle ciddi anlamda kan kaybetmiş artık, mahalleden sitelere doğru bir taşınma varsa da, yani işte diyelim Fatih Mahallesi yerine artık Başakşehir var. Ama yine de Başakşehir de bir biçimde yeni özelliklerle var olan bir Fatih'tir. Küresel bir Fatih'tir aslında. Yani yine Fatih'te nasıl muhafazakarlar yaşıyorduysa, Başakşehir'de de artık daha lüks konutların üretildiği, yeni küresel standartlara göre alışveriş merkezlerinin ve diğer tüketim kalıplarının da içine dahil edildiği bir muhafazakar yaşam alanı.
Yani Fatih'teki renk taşındı oraya hocam.
Evet, direkt oraya taşındı. Dolayısıyla mahalle bir ölçüde de kendisini yeniden üretiyor. Böyle bir sosyoloji de devam ediyor aslında. Bütün bir hızı, hareketliliğe rağmen, bütün bir hızı, etkileşime rağmen bunlar var. Çünkü Türkiye'de hala hem bizim kültür tarihimizden sürüp gelen, toplum kültürümüzde var olan mahalle dinamizminin bir etkisi olarak sürüyor. Onun etkisi söz konusu. Bir de bugün Türkiye'de insanların muhafazakar kimlikleriyle var olma ve yok olma tehdidiyle yaşadıklarını düşünüyorlar. Yani efendim çocuğunun Başakşehir'de alkolizm, fuhuş, madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan uzak bir biçimde daha kolay kontrol edilebilir, kültürel değerlerine daha yakın olan bir sosyal mekanda yaşayacağını düşünüyorlar. Bunlar entelektüel boyutuyla etkileyen gerçeklikler, pratikler. 80 öncesinde daha çok sol aydınlar, sağ aydınlar vardı. Sağın mahallesi vardı, solun mahallesi vardı. Özal biraz bu mahalleler arasındaki büyük duvarları yıktı. Yani daha bir etkileşime soktu aslında aydınları, entelektüelleri. Yani işte Taha Akyol'u düşünelim. Taha Akyol sağda parlayan bir entelektüeldi. Sola gitti. O oradaki medyada görünmeye, kamuoyu üretimine başladı. Veya Hasan Cemaller vesaire Sabah Gazetesi'ne taşındılar. Cumhuriyet Gazetesi'nden. Mehmet Barlaslar, Ali Cumhuriyet Gazetesi. Ali Bayramoğlu. Bunlar sol mahallenin içinde yer alan aydınlardı,
Kürşat
insanlardı.
Kürşat Bumin değil mi hocam?
Efendim?
Vefat etti.
Evet,
Kürşat Bumin en son Yeni Şafak'ta yazıyordu.
Güzel bir insandı Kürşat Bumin hakikaten. Böyle bir şey vardı. Özal bunu yıktı bir yönüyle. Mağaralarından çıktı aydınlar. Mahalle evet. Mağaralarından çıktılar. Diğer mahallelerle etkileşime girmeye başladılar. Yani onu şeyde de hatırlıyorum ben. Bir sürü toplantılar, çalıştaylar. AK Parti'nin 2010 yıl dönemine kadar devam etti bu. 2013'e kadar. Çalıştaylarda sosyalist aydınlar, İslamcı aydınlar, Aleviler, liberaller bir araya gelip tartışmalar yapıyorduk, konuşuyorduk, fikirlerimizi paylaşıyorduk. Onlar İslam'a daha normalize bir hale geliyorlardı. Biz daha tamirkar hale geliyorduk onlara. Aa, böyle düşünen de var, böyle yapmak da mümkün gibi. Türkiye aslında çok önemli bir entelektüel düzey yakaladı böylelikle. Çünkü aydının, entelektüelin hem sosyolojik olarak kendi mahallesinde yapılan bir boyutu var. İşte annesi, babası, kültürü, camisi, sokağı, çevresinde okunanlar, camide gördüğü kitaplar, babasının okuduğu, bütün bunlar evet bizim mahalle sosyolojimiz ve bizi etkileyen, bizim entelektüel dünyamızı oluşturan sosyolojimiz. Fakat öte yandan işte dünyaya mal olmuş kişileri okur aydın. Yani Dostoyevski'yi okuyor, Marx'ı okuyor, efendim Weber'i okuyor ya da ne bileyim yani dünya çapında birçok Tolstoy'u okuyor. Bunlarla da Hegel'i okuyor. İşte biz diyelim daha İslami camiadan insanlar Gazali'yi okuyoruz, İbn Haldun'u okuyoruz. Böyle farklı okumalarla, etkileşimlerle hem bir yandan kendi mahallenin sorunları var çünkü. Başörtüsü sorunu var mahallende. Efendim üniversitede, bürokraside temsil edilme sorunun var. Dışlanıyorsun, itiliyorsun. Bir, yani ben bilimi, düşünceyi, entelektüelliği üç şekilde anlıyorum. Bilim, düşünce, eylem. Bunun bileşimine dayalı bir şey. Salt düzeyde bilim yapalım, bilim üretelim benim çok umurumda bir şey değil açıkçası. Yani düşünce kendi başına bir değer olamaz. Bilim kendi başına bir değer olamaz. Hele sosyoloji gibi sosyal bilimlerle uğraşan birisi için bilim içinde yaşanılan toplum meselelerini, ailesinin meselelerini, mahallesinin meselelerini, kentin, ülkesinin, dünyanın meselelerine dokunmuyorsa, onlar üzerine bir söz söylemiyorsa, bir eylem ortaya koymuyorsa o bilimin, düşünmenin bir şeyi yok, bir değeri yok,
evet.
Manası yok. Yapanlar var, bir şey demiyorum tabii ama. Burada şimdi şöyle bir durum var. Muhafazakar aydınlarda ciddi bir şey oldu. Birikim oluştu. Özgüven oluştu. Diğer mahallelerde etkileşime girdiler. O dergilerde mesela birikim dergilerinde yazdım ben. Diyelim ki İşte Birikim Sosyalist bir entelektüel dergi. Ya da efendim Türkiye Günlüğü liberal milliyetçilerin çıkardığı bir dergiydi. Gerçi şimdi o liberal milliyetçilerin çoğu yeniden epeyce bir sert milliyetçiliğe yöneldiler ama Türkiye Günlüğü önemli bir dergiydi hakikaten. Orada yazdık örneğin ama biz kendi mahallemize diyelim Bilgi Hikmet gibi, kitap dergisi gibi kendi dergilerimiz de vardı. Bu etkileşimler önemliydi. Bu bize ciddi anlamda Türkiye'deki aydınlara çok ciddi bir şey kazandırdı, bir düzey kazandırdı. Fakat şimdi şöyle bir duruma geldi. Kendi mahallende eğer dünyayla bir entegrasyona, farklı mahallelerle de bir entegrasyona, bir mukayeseye girmeye başladığınız zaman siz kendi çevrenizden, mahallenizde yeterli bir doyum bulamıyorsanız o zaman başka mahallelerde yer edinmeye, oralara yönelme gibi tutumlar ortaya çıkmaya başlar. O nedenle mahallenin entelektüel eleştiren bir adamdır. Entelektüel özgür düşünen bir adamdır. Entelektüel başka ufuklara da kanatlanma çabasına olan biridir. Bunu yapamazsa entelektüel olamaz, gelişemez. Hani edebiyatçısınız, biraz daha şiirle istediğiniz alemde dolaşabiliyorsunuz. Fakat sosyolojiyle, yani efendim siyaset bilimiyle, antropolojiyle, ilahiyatla, felsefeyle ilgilenen bir adam böyle bir lüksü yok yani. Lüks bu, konfor.
Evet.
Hele dediğim gibi toplumuna da karşı bir mesuliyetin varsa, bir eylemsellik yönünü de önemsiyorsan, o zaman entelektüel haz, düşünce hazı, okuma hazı, bilgi hazı, bir yazma hazı, bunlar tatmin edilmediğini hissediyorsan, birkaç şey oluyor orada. Ya tamamen köşene çekiliyorsun, inzivaya çekiliyorsun.
Bazen küsüyorsunuz.
Küsüyorsunuz. Ya böyle oluyor ya da karşı mahallede kendine yer bulmaya başlıyorsunuz. Karşı mahallede kendine yer bulma birkaç şekilde oluyor. Karşı mahalleye efendim giderek orada kabul görmek için kendi mahalleni tümüyle taşlaman, aşağılaman vesaire.
Reddetmen.
Reddetmen isteniyor sizden. Veya istenmese siz böyle yaparak ben sizdenim artık. Bu çok şey bir tutum yani. Bu bir entelektüele yakışmayan bir tutum.
Bir aşağılık kompleksli bir tutum değil mi
aşağılık
hocam?
Aşağılık kompleksi bir şey. Siz evet kendi mahalleniz artık sizi bunaltıyorsa, boğucu bir hale gelmişse ve başka bir mahalle size yer veriyorsa, orada sizi siz olarak kabul ediyorsa
gitmek lazım o mahalleye.
O zaman önemlidir.
Evet.
O zaman değerlidir.
Türkiye'nin biraz sorunu da bu değil mi hocam? Yani
Yani
o objektiflik, tarafsızlık, tabii biraz muhafazakar, mukaddesatçı bizim mahallede. Yani çok mu böyle pragmatist düşünüyoruz, çok mu kendimize yontuyoruz?
Evet.
Yani bir objektif duruş. Daha doğrusu biz de hocam fikirden ziyade fikirleri tahkim ediyoruz. İslamcılık düşüncesinde hani tahkim ediyoruz falan ama özellikle siyaset düşüncesinde bir yozlaşmadan bahsediliyor. Biraz ne dersiniz?
Yani şöyle bir şey
gündelik
var.
Gündelik hayatla ilgili meseleler mi bunlar?
Ben açıkçası yani 3 sene, 4 sene önce Sezai Bey'le de görüşmeye gitmiştim. Bizzat ondan duyduğum bir şey. Gittikçe bizim alanımızı daraltıyorlar. Bundan şikayet ediyordu yani. Alanımızı daraltıyorlar. Türkiye'de son yıllarda hakikaten düşünen insanların alanı daraltılıyor muhafazakar kesimde.
Yani siyasetle mi daraltılıyor hocam bu?
Eğer siyaset gittikçe birçok alanda etkili olmak istiyor. Birçok alanı belirlemek istiyor. Birçok alanı tanımlamak istiyor. Korkusu artıyor. Eleştirilerden dolayı korkusu artıyor. Entelektüelin, aydının, düşünen insanın çok doğal durumudur eleştirmek, konuşmak, yanlışın yanında yer almamak, farklı olmak. Çok doğal bir şeydir o yani. Dolayısıyla bu yeni olan bir şey değil. Çünkü entelektüel aydın bir de kendisini düşünürken, bilgi üretirken yani bir yerle kayıtlı hissetmez. Bir partinin sözcülüğüne veya bu partiye ters gelir veya karşı gelir diye kendini otosansür, kendine yaparak hareket etmez. Dolayısıyla burada alanlar daralıyor. Bu alanlar daraldığı için de insanı bunaltıyor. İnsanlar da mahalleye karşı kuşku duyuyor. terk ediyor bazıları. Bazen de deniyor ki ya sen herhalde karşı tarafa göz kırpıyorsun bunları yazarak, bunları söyleyerek. Bir de böyle ithamlarla karşılaşıyorsunuz. Yani bütün hayatınız geçmiş bu mahalleyle. Anneniz babanız bu mahalleden, okulunuz bu mahalleden.
Hamurunuz yani, bu mahallede yoğurmuş.
Bir ara ben petrolle uğraşan zengin akrabalarım vardı. Onları ziyarete gitmiştim. Daha Fazilet Koleji'nde hocaydım. Gittim falan. Dedi nerede hocalık yapıyorsun? Fazilet Koleji'nde. Nerede oturuyorsun? Bereket sitesinde. Oğlum dedi senin hepsi şey ya dedi. Dinci yerlerde dolaşıyorsun sen dedi. Tamam mı? Şimdi böyle bir habitus, pratik yaşam içindeyiz biz zaten. Ama biz aynı zamanda okuyan, düşünen insanlar, keşfeden insanlarız. O nedenle biz de düz bir vatandaşın, biz derken genel anlamda diyorum, kendimi kastetmiyorum yani. Normal bir vatandaştan istenen sadakat istenmez. Bir Müslümandan istenecek temel sadakat nedir? Yani İslam'ın temel esaslarına saygılı olmaktır. Onlar üzerine efendim onları yerinde edecek söz söylememesidir. Başımızın evet. Gözümüzün üstüne. Biz Müslümanız. Müslüman bir entelektüel, Müslüman bir aydın. Ali İzzet Begoviç, Muhammed İkbal, Mehmet Akif'i konuşacağız. O bunların sadakati mesela buna karşıdır. Buna elbette Müslüman sadakat. Müslüman bir insan yalan söylemez. Temel ahlak ilkeleri. Bu bir tek sıradan vatandaş bir Müslümana değil, herkese karşı geçerli olan ilkeler. Fakat genel anlamda yani efendim Amerika ile ilgili sen de böyle düşün. Türkiye'nin kalkınması ile ilgili sen de şöyle bak. Efendim Türkiye'nin kültür politikalarını sen de böyle onay ver.
Avrasyacı ol ya da NATO'cu ol.
Evet, NATO'cu ol. Veya aile konusunda bunları sen de onayla. Olmaz yani bu. Düşünme evet icraatları zaten icraat adamı değildir aydın. Böyle bir şeye bulunması da problemli bir şey. Düşünen insandır. Eylem yönü vardır tabii ki. Yani
şu ya, iddiada da bulunamaz değil mi hocam? Yani benim bu düşündüğüm mutlaka icraya geçsin. Böyle bir iddiası
değil.
Da olmaz.
Tabii
yani,
yani öyle yani bir iddiası olmaz.
Hale getirmez düşünce üslubunu,
zaten
konusunu.
Zaten şu kanunu yapın diye önermez yani.
Evet.
Şu kanun olsun diye
şu
yapmaz.
Şu kanunu yaparken şunlara dikkat edin. Şunları da göz önüne alın der.
Aynen öyle. Şimdi bunları yapamazsak hakikaten muhafazakar camia olarak çok kan kaybederiz. Ciddi anlamda kan kaybederiz yani. Az buz değil. Her şey para değil, her şey teknoloji değil, her şey güç değil. Bütün bunları donatan, bunları destekleyen sanat, kültür, müzik, bilim, düşünce. Bunlar bilim adamıyla, gerçek bilim adamıyla, gerçek düşünen insanlarla, gerçek aydınlarla olabilecek şeyler. Birçok sorunumuz var bakın. Aile sorunlarımız var, etnik sorunlarımız var. Dinle ilgili çok ciddi tartışmalar var. Bütün bunları doğru bir biçimde anlamak ve doğru bir biçimde bunları çözmek üzere yol almak için iyi kafalara, doğru kafalara, doğru düşüncelere, doğru bilgi üretimlerine ihtiyacımız var. Türkiye'nin meselesi bu tabii. Yani mahalleler arasında etkileşim içinde olan, daha orta yolda olan insanlar da var. Mesela Hilmi Yavuz diyelim. Sol bir mahalleden gelmiş ama aynı zamanda muhafazakar mahallede de bulunmuş. Bugün baktığınız zaman Hilmi Yavuz'u okuduğumda diyelim felsefeden felsefe edebiyat arasında son kitabı çıkmış. Bakıyorum yani hem doğu hem batıdan bahsediyor. Hem Yunus Emre'den bahsediyor hem de diyelim Herder'den veya Göte'den bahsediyor. İki dünyaya aşina birisi. Bu güzel bir şey. Dolayısıyla Türkiye'nin bu meselelerine aydınlık getirecek şahsiyetler böyle şahsiyetlerdir. Bakın Hilmi Yavuz daha elit bir aileden geliyor ama kendi oraya kapatmıyor. Doğuyu da İslam'ı da biliyor aşina, Batı'yı da. Bunlarla beraber bu ülkeye üzerine düşünmeye çalışıyor.
Evet. Hocam,
bunlar önemli bence.
İlave edecekleriniz varsa kısa bir ara verelim.
Evet.
İkinci bölümde de biraz bu konuya değiniliriz. Sonra Akif'i konuşuruz.
Evet.
Kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli dostlarımız, Erkam TV'mizin değerli izleyicileri. Şimdi kısa bir ara veriyoruz Düşünce Günlüğü programımıza. Aranın ardından tekrar buluşacağız.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Değerli dostlarımız, tekrar merhaba. Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde düşünce mahallelerindeki, fikir mahallelerindeki kırılmaları, geçişkenlikleri, buradaki fikir temsilcilerinin durumlarını, neleri tahkim ettiklerini, nelerden uzaklaştıklarını, Türkiye genelinde bir objektiflik, bir adaletten bu manada söz edilebilir mi? Bu konulara değindik. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'u konuşacağız. Ama hocam, aslında Akif'le ilgili de benim size soracağım soruların arasında yine bir aydın meselesi var. İsterseniz onları biz yine bir mündemiş hale getiririz.
Evet.
Hocam, Akif vatan şairi, milli şair vasıflarıyla anılıyor. Aramızdan ayrılışının...
Aynı zamanda İslam şairi.
İslam şairi, tabii. Vatan şairi, milli şair, İslam
milli şair
şairi.
Milli şair derken İslam şairi.
Hocam şöyle, ben dün Akif'le ilgili tekrar şöyle bir baktım, okudum, karıştırdım. Biz şeyi hiç söylemiyoruz. Yani İstiklal Marşımızın şairi diyoruz. Şöyle bir ibare gördüm dün. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin milli şairi. Hani İstiklal Marşı Kıbrıs'ta da okunuyor. Biz onu çok dile getirmiyoruz.
Doğru,
aslında
doğru.
Hani iki devletin milli şairi Akif. 1936.
İnşallah daha birçok devletin milli şairi olur.
İnşallah milli şairi olur.
Yani Akif'i Arapçaya veya Endonezya'ya çevir, orada da oku. Kimse rahatsız olmaz,
kimse
yani.
Kimse rahatsız olmaz.
Herkesi de bütün İslam bilincine, duygusuna sahip olan herkese hitap eder.
Hitap eder. Aynen öyle.
Evet.
27 Aralık'ta 1936 yılında aramızdan ayrılıyor. Vefatının 86. yıl dönümü. Tabii Akif'in ilginç bir hayatı var hocam.
Evet.
Bazen Türkiye'de muhafazakar, entelektüel mahallelerde, tekrar bir mahalleye döndük, Akif'in modernist olduğu, iddiatçı olduğu, Sultan Abdülhamit'e karşı tavır aldığı, ona muhalif olduğuna dair de böyle eleştiriler var. Teşkilat-ı Mahsusa, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışması söz konusu. Biz onu Safahat'la tanıyoruz. Yani 1930, evet. 1911 ve 1933 yılları arasında kaleme aldığı 7 şiir kitabından oluşuyor Safahat.
Evet.
Oradaki biz şiirleri hala o milli ruhu canlandırmak, milli kimliği yeniden evet. ihya etmek adına dönüp dönüp okuduğumuz şiirler var orada. Bir entelektüel, yani Sırat-ı Müstakim dergisinde yazıyor. Sonradan o Sebil-i Reşat dergisine dönüyor. Orada baş yazar. Kendisine Kur'an'ın meali için bir vazife veriliyor. Yarıda bırakıldı dendi ama sonradan işte iki tane akademisyen, Recep Şentürk ve Cüneyt Köksal, onu bulduklarını söyleyerek bastılar, biliyorsunuz o Akif'in mealini.
O yani, meal de bana Akif'in pek diline benzemiyor yani açıkçası. Yani
evet.
Akif'in mesela bastırdığı metinleri alın, diyelim şu an Sırat-ı Müstakim latinizeydi. Alın
evet,
o metinleri daha, bakın bir
evet.
de o.
O yani dil uymuyor mu hocam?
Çok farklı bir
çok
dil
farklı.
Ama ben şey de olabilir tabii, Akif daha sade bir dil kullanmış 30'larda olabilir.
Çünkü Türkçe'de
ama çok farklı bir dil yani.
Türkçe'de hani sadeleştirme evet. cereyanlarının da başladığı zaman onun
ondan
etkisinde
olabilir.
De kalmış
ama
olabilir.
Ama tam değil. O meal yine de tam değil.
Evet, değil. Hocam, sizin de bir eseriniz var Akif'i anlatan.
Evet.
Akif'in Leyla'sı adını taşıyor. Dostlarımız hatırlayacaklardır. Kırk Ambar programında onu konuşmuştuk.
Evet.
Siz orada İslam milletlerinin biraz böyle sefalet ve asabiye, ırkçılık içinde boğuşurken Akif'in aslında bir millet kavramına, değil mi hocam?
Evet,
yani
evet.
millet kavramına onları çağırdığını, Akif'te o millet nasıl bir anlam ifade ediyor? Onu, değil mi hocam? Yani
evet,
onu ele alıyorsunuz.
Evet.
Konuşacağımız çok şey var hocam.
Evet.
Yani
şimdi,
bir aydın olarak Akif, bir şair olarak Akif, hatta günümüze bağlayacağımız bir, zaman zaman muhalif bir aydın, münevver,
mücahit,
Akif.
Tabii, münekkit.
Evet, münekkit.
Bir münevver.
Evet. Aynı
münekkit
zamanda
münevver.
Bir caminin kürsüsüne çıkıp vaaz verecek ve milli mücadeleye destek olacak kadar da
evet. bir yol gösteren
hoca, yani bir İslamcı, bir İstanbul İslamcısı.
Evet, İstanbul İslamcısı, evet, diyoruz. İstanbul İslamlaşma,
evet,
fikriyatçısı diyoruz, mütefekkiri diyoruz. Ben o kitabı 2014 yılında yazdım. Yani bu, yoksa Akif Yılı Furyası'na katılarak bu kitabı yazmadım.
Evet.
Yani öteden beri Akif'e karşı bir muhabbetim var hakikaten. O muhabbetin ürünü olarak muhabbet diliyle o metni yazmaya çalıştım. Ne kadar başarılı oldum ayrı bir şey. Ama hakikaten İslam topraklarının işgal edildiği ve payitahtın düştüğü bir dönemde Akif hiç tereddüt etmeden hemen Anadolu'ya geçiyor, Ankara'ya gidiyor ve milli mücadeleyi destekliyor. Biliyorsunuz Kastamonu'da, Balıkesir'de,
evet,
Burdur'da,
Nasrullah Camii'nde.
Nasrullah Camii'nde çeşitli vaazlar veriyor, hutbeler okuyor ve halkı Anadolu cihadına çağırıyor. Anadolu mücadelesini bir cihat olarak görüyor yani. Bu. Bunun için de yazdığı bir takım metinler de cephelerde askerlere dağıtılıyor. Onlara motivasyon oluyor, onlara ruh veriyor. Akif'in o kitabımda da ele aldığım, yani ben daha önce okumamıştım böyle bir şey. Bir İstiklal Marşı düşünün ki dergahta yazılıyor.
Evet.
Bu tesadüfi değil.
Ya, Ankara'da Taceddin dergahında.
Taceddin dergahında 92'de ziyaretine gitmiştim. Çalı çırpı, bakımsız, toz toprak içinde bir yerde.
Şimdi iyi hocam.
Şimdi Allah razı olsun.
Restore edildi,
çok
temizlendi.
Çok güzel şeyler, evet, yaptılar. Düzeltmeler yaptılar, temizlediler, yaptılar. Bir dergahta bu milletin marşı yazılıyor. Dolayısıyla bu bir defa dergah, milli marş, orduya armağan edilmiş bir de.
Yani bir ibadet, bakın, ve tefekkür sürecinde, belki bir çilehane sürecinde yazılıyor değil mi hocam?
Aynen öyle.
Çile yani, sürecinde yazılıyor.
O orada çıkmış olan bir metin. Hayır, bu milletin fikir coğrafyası açısından da baktığımızda bu milletin tapusu olan, toplumsal sözleşmesi olan bir metin dergahta yazılmış. Dolayısıyla siz dergahları nasıl kapatırsınız? Değil mi?
Evet.
Bu çok önemli bir şey. Bugün ya, dergahları, tarikatları, tasavvuf konuşuyoruz. Yahu bir milletin İstiklal Marşı orada yazmış ya, orada doğmuş ya. Bunu nasıl yok edebilirsiniz?
Ne aslında yok? Oraları yok saymak, kapatmak, İstiklal Marşı ruhunu yok saymak.
Tabii yok saymak demektir. Bu böyle ruh doğmasın, yükselmesin. Bu manaya geliyor aynı zamanda. Nitekim bazıları İstiklal Marşı'nı da kaldırmak istiyorlar. İçinde Allah çok geçiyor, hak çok geçiyor, bilmem ne diye yapanlar da var ama kudretleri yetmiyor buna, Allah'a şükürler olsun. Şimdi Akif çok veçeli bir şahsiyet hakikaten. Hem bir münevver, bir aydın. Dolayısıyla ülkesinin, milletinin, ümmetinin meseleleri üzerine düşünmüş, söz söylemiş. O nedenle ben şiir için değildir onun dünyasına. Sanat sanat için değildir. O sanatını, muhayyilesini, coşkusunu, imgelerini tamamıyla bu aydın kimliğiyle milletinin meselelerini çözmek için ondan yararlanmış. Bunu açık bir biçimde söylemiş zaten. Her şiirinde de bu var. Kimisinde kavmiyetçiliği eleştirir, kimisinde cehaleti eleştirir, kimisinde Müslümanları eleştirir, kimisinde Batı medeniyetini eleştirir. Akif'e modernist diyenler cahildir. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavardır. Asım'ın neslinde Batı'nın fennini, ilmini alın ama ahlakından vesaire uzak durun der. Akif'in birçok şiirinde bir modernlik eleştirisi de var. Her toplumun bir gelişme, bir değişme yolu vardır der. Bizim toplumumuzda kendine göre bir terakkisi vardır. Terakki kavramından bahseder ama yüzeysel pozitivizmden haberi olan, yüzeysel terakki kavramını bilen hemen ondan alır.
İlerlemecilik değil yani bu terakki yani, hocam. Kuru bir ilerlemecilik değil.
Değil. Yani tekamül anlayışının bir uzantısı, terakki kavramını kullanıyor ama Osmanlı'yı tamamen reddediyor. Ama pozitivizm geçmişi reddeder tümüyle. Terakki dediği zaman.
Yani
geçmiş tamamıyla dinseldir, redder. Beş duyu alanı önemli der. Bu adam Osmanlı'nın yükseliş dönemlerini hep yüceltiyor. Asr-ı saadet diyor. Terakkici olan birisi asr-ı saadet der mi? Asr-ı saadet kaç yüzyıl önce olmuş? 1400, 15 yani o zaman 1400 yıl.
Evet.
1400 yıl önceki sahabe-i kiram efendilerimizin dönemini model olarak sunar mı bir pozitivist bir terakkici?
Evet.
Dolayısıyla ya lütfen bu sosyolojiyi de okuyup öğrenip öyle yargılasınlar. Yani bilgilerle olmaz bu. Efendim Akif ne gelenekçiler gibi moderniteyi tümüyle reddeder, ne de modernistler gibi modernliği tümüyle kabul eder. İki tutuma karşı da mesafelidir. Akif ne Fazıl-ı Rahman yolundadır, ne Seyit Hüseyin Nasr yolundadır. Türkiye'de bugün bu çizgiler bunların şakşakçılığını yapıyor, çok affedersiniz. Akif, işte İstanbul, İslamlaşma fikriyatı dememizin nedeni de bu. Budur yani, Elmalı da öyledir, Said-i Nursi de öyledir, Filibeli Ahmet de öyledir. Bunlar derler ki, çağdaş dünyanın fen, teknoloji, bilim, yeni bir çağa geçmişiz, bunlardan yararlanalım.
Ya da bir takım siyasi akımlar değil mi hocam? Meşrutiyeti evet. Kabul etme.
Evet, siyasi katılım.
Tabii, meclis.
Siyasi muhalefet.
Kaldı
meclis,
ki meclis.
Bunlardan yararlanalım diyor.
Evet.
Ama bunun yanında şer-i şerifi de dışlamayalım diyor.
Evet.
Yasama bizim için şer-i şeriftir derler. Ondan sonra istişareden ilham alırlar bunu tanımlarken. Biat'ten ilham alırlar. Yani biat bugünkü anlaşıldığı gibi biat da değil yani. Medine-i Münevvere'de sahabe efendilerimiz halife seçilirken biliyorsunuz Medine halkı gidiyor onlara biat ediyor. Yani siyasi katılım var. Çağdaş dönemdeki siyasi katılım daha farklı bir formla yürüyor.
Evet.
Ama o işin ruhu odur. Şimdi o dönemde bunları savunuyorlar. Ama öte yandan ahlakını reddediyorlar. Emperyalizmini reddediyorlar. Sömürgeciliğini reddediyorlar. Değil mi?
Evet.
Bilim perestliğini, pozitivist tutumlarını reddediyorlar. Ya bilim perestlik üzerine, materyalizm üzerine birçok reddiyeler yazılmıştır yani. Akif de böyledir. O nedenle Akif'i bunlar bence tam anlamıyorlar. Şimdi Akif hem yol gösteren hem de münekkit olan, tenkit eden bir aydın. Bu çok önemli bir vasıf. Aydın olmanın önemli özelliklerinden birisidir. Efendim, gavurlar kötü, Müslümanlar kötü de yapsa gözümüzü kapayalım falan görmezlikten gelelim. Akif öyle bir adam değil. Akif Fatih mahallesinde doğmuş, Fatih mahallesinde ders halkalarından geçmiş, Fatih mahallesinin sosyolojisinden nefeslenmiş bir şahsiyettir. Ama aynı zamanda mahalle kahvesinde kendi mahallesine de çuvaldızını sokar.
İçe kritik bakışı da yapar,
evet,
hocam.
Yapar.
Eleştirisini de yapar.
Yani evet. Yani Müslümanların cehalet içinde yürümesini, ilimle ilgilenmemesini, ondan sonra Müslümanların yoksulluk durumunu, bunları eleştirir. Müslümanların ondan sonra vahdet ve birlik içinde olmamalarını, Müslümanların işte Arapçılık, Türkçülük, efendim Arnavutçuluk, bu tür kavmiyetçilik hareketlerine yönelmesine ciddi anlamda eleştirir. Ve işte babasının memleketi Arnavut'tur. İlk milliyetçilik hareketlerinin başına Arnavutçuluk gelir.
Evet.
Balkan Harbi'nde. Yani Osmanlılarla yüzyıllarla yaşadı. Osmanlılar onların bekçiliğini yaptı. Ama onlar kalktı Osmanlı'ya baş kaldırdılar. Ne oldu? Bak hala Arnavutluk bizim ya yani İslam ümmetinin bir parçası. Hala Türkiye onlara yardımcı olmaya
ki
çalışıyor.
Akif de bir Arnavut.
Ama hala bir sorun yaşıyorlar,
evet,
bak.
Bir Arnavut olarak da bir destek
Arnavut
çıkmadı.
Olarak da,
evet.
Yapmayın bunu diyor.
Evet.
Yanlış yapıyorsunuz,
yanlış yapıyorsunuz diyor.
Ne yapıyorsunuz diyor bak. Bak hala orada güvenlik meseleleri var.
Evet.
Şu an yeniden Sırplar,
evet,
kışkırtıyorlar
Sırplarla Kosova arasında.
Allah korusun. Dolayısıyla meseleyi görmüş yani Akif. Müslümanları uyarmış, ikaz etmiş. Cehaletten uzak durun. Kavmiyetçilikten uzak durun. Bizim için İslam davasıdır dava. Gerçek davamız İslam davasıdır. İslam davasında Arap, Türk, Laz, Kürt, Çerkez, Arnavut'un birbirine rüşanı olur mu diyor. Birbirine üstünlüğü olur mu diyor. Ondan dolayı millet dedim. Bugün de bunlar var.
Evet.
Bugün de bu ya,
mesele,
etnik...
Mesele güncel mesele değil
güncel
mi hocam?
Güncel bir mesele.
Hala
Osmanlı
devam ediyor.
Osmanlı parçalandığından bu yana 100 yıldır devam eden bir mesele. Ve bu mesele ancak millet bilinciyle çözülebilir. Akif bu millet projesini ortaya koymuş. İstiklal Marşı da bu millet projesinin bir parçasıdır. Oradan okuduğu zaman, orada bu ülkenin anası İslamiye dediğimiz birimler, yani Kürt, Arap, Laz, Çerkez vesaire bütün bu unsurlar bu metne sadakat gösterdiği zaman ne kendini dışlamış hisseder ne de birisinin üstünlüğü söz konusu.
Ya da hocam şu an İslam,
beraberlik ve vahdet çıkar.
İslam
orada.
Toprakları üzerinde, İslam ülkelerinin hepsinde milli şiir olabilir. İstiklal Marşı değil mi?
Kesinlikle. Şu, yani İslam hepsi, milletlerinin hepsi ortak bir marşı olur.
Aynı hikayelerden geçiyor hocam. Hepsi.
Kesinlikle.
Yani bir atalet, batıya karşı bir yenilmişlik duygusu, evet. Üstün görme.
Aynen.
Onu tek ve biricik medeniyet kabul etme.
Evet.
Bu uğurda çektikleri zulümler, savaşlar, verdikleri şehitler.
Evet, hakka tapmak.
Hakka tapmak ya da uzaklaşmak.
Hürriyet.
Hürriyet. Dolayısıyla yani Endonezya'dan değil mi hocam? Yani,
aynen öyle.
Arnavut'la Bosna'ya kadar. Yani
doğru.
Adriyatik'ten Çin Seddi'ne
kadar. Çin Seddi'ne
kadar. Tüm İslam topraklarında evet. Konuşulabilir yani okunabilir
kesinlikle.
Bir marş yani.
Aynen öyle. Bence Türkiye'nin aslında bunu bu dilleri çevirip dağıtması lazım
evet.
Yani. Böyle bir marş yazmış
evet.
Bize hediye etmiş. Bu büyük bir şey. Ondan dolayı Akif'i yeniden Akif'e yöneliyoruz. Bu tesadüfi değil. Çünkü parçalanma tehditleri yaşıyoruz. Kendi Türkiye'de de yaşıyoruz bu parçalanma tehdidini. Ondan sonra Orta Doğu'da parçalanmalar yeterince olmuş. Devam ediyor bir biçimde. Balkanlarda Akif'in İçinde olduğu coğrafya çekildikçe Anadolu'da küçük bir yer haline gelmişiz. Akif yazarken bunu daha önce beraber olduğu o coğrafyanın ruh bütünlüğü içinde düşünerek bu metni yazmıştır.
Ya.
Yani İstanbul'da dediğimiz fikriyat budur İstanbul fikriyatı. Bu Taceddin dergahında doğuyor ama bunun tohumları İstanbul'da yani. Bunun tohumları bütün bir o Akif'in kendini beraber hissettiği coğrafyadır. Akif'in bir parçası Balkanlardır. Efendim İstanbul'a doğup büyür ama aynı zamanda Necd bölgesine gider, Hicaz bölgesine gider, temaslarda bulunur, mücadele eder. Değil mi?
Evet.
Oradayken şeyi yazar, Çanakkale şiirini yazar. Bu coğrafyanın bir şeyidir, şairidir. Akif
evet.
Sadece... Türkiye'nin şairi değil kardeşim. Akif aynı zamanda Balkanların da şairidir.
İslam şairi.
İslam şairidir. Aynı
evet.
Zamanda Orta Doğu'nun da şairidir.
Şairidir.
Osmanlı şairidir aynı zamanda. Osmanlı şairi bu bölgeleri de işine katan.
Anasır-ı İslamiye'nin şairi hocam.
Evet. Öyledir yani.
Evet. Hocam çok teşekkürler. İlave edecekleriniz varsa lütfen
yani,
buyurun.
Bu itaat terakki ile ilgili suçlamalar
evet,
haksız.
Evet. Yani modernist kabul edilmesi.
Lazım. Akif, evet İtaat Terakki'ye katılmıştır. Teşkilat-ı Mahsa'da çalışmıştır. Teşkilat-ı Mahsa o zaman İslam ümmetinin istihbarat örgütüdür.
Kurtuluş mücadelesi veren bir
yani.
Milletin.
Halide Edip Adıvar
evet.
Da oradadır.
Evet.
Said-i Nursi de oradadır. Birçok kişi de oradadır. Ve Teşkilat-ı Mahsa Hindistan'da bile sömürgeciliğe karşı mücadele vermek için örgütlenmelerde bulunmuş
tabii.
Olan bir teşkilattır.
Ve şöyle hocam biz tabii yani, bugünden okuyunca böyle bir ajan
Kafkas
gibi görüyoruz
İslam
da.
İslam ordusunu kim kuruyor yani Baki'nin
evet.
Bağımsızlığını, Teşkilat-ı Mahsa'nın
evet.
Ciddi anlamda katkısı var
kesinlikle,
yani buna.
Kesinlikle.
O nedenle bu.
Yani bu bir ajanlık değil bu tarz insanlar oraya fikriyatıyla katkıda bulunur.
Yani keşke bugün Milli İstihbarat Teşkilatı'nda
Akif gibi
insanlar olsa yani.
Olsa değil mi hocam?
Bundan büyük bir memnuniyet duyarız yani.
evet.
Değil mi?
Evet.
İttihat Terakki de bir koalisyondur. Sadece Batıcılar ya da sadece Türkçüler yok. İslamcılar da hep beraber memleketi kurtaralım, daha iyi bir düzen getirelim,
evet.
Devleti kurtaralım.
Evet.
Ha, başarılı olamamışlar. Çeşitli problemleri var. İçinde kötü olan düşünceler de var ama Akif de o koalisyon içinde yer almış. Onların hepsini kabul eden bir adam değil.
Evet.
Böyle bakmak lazım.
Bir de biz herhalde hocam şöyle bir tarih okuyuculuğu da yapıyoruz günümüzden. Tabii biz
evet.
O 100 yıllık tarihi şu an biliyoruz akışlarıyla.
Evet.
İttihat Terakki'nin neye dönüştüğünü biliyoruz.
Evet.
Nasıl evrildiğini biliyoruz. Yani ama Türkiye'nin o günkü hali bir
evet.
Taraftan İşgal altında bir taraftan demoralize olmuş Balkanlar gidiyor Trablus gidiyor
tabii,
Birinci Dünya
tabii,
Savaşı
tabii,
Çanakkale'ye
tabii.
Dayanmışlar İstanbul'a
elbette,
dayanmışlar
elbette.
Hani böyle bir psikoloji içerisinde henüz o gelecek zamanlar gelmeden o bir vatanı dert edinmek gerektiğinde
evet.
O derdi üstlenen o derdi de dertlenen ama sizin gibi düşünmeyen insanlarla zaman zaman bir araya
aynen
gelmek
ölme.
Bunları biraz anlayışla karşılamak
yani
gerekiyor
şimdi,
herhalde
Said Halim Paşa kimdir yani İtaat terakkinin sadrazamıdır, aynı zamanda saraydandır.
Evet.
Padişahla irtibatlıdır. Enver Paşa kimdir?
Yani İslam Enver Paşa, orduları komutanıdır hocam.
Ama
işte
aynı zamanda saraydan evlidir.
Saraydan tabii.
Yani şimdi bir işi biraz bütünsel tabii, bakmak lazım tabii. Yani.
Evet. Hocam çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Kıymetli dostlarımız, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.